Ayrım 16, sayfa 200. Kış eğlencelerinden. Ocak ve Şubat aylarında kar iyice bastırdı. Her taraf sakin, cephe gerisinde her fırsattan faydalanan Avusturyalı ve Almanlar eğlenceler düzenliyor. Biz de onlara bakmakla yetiniyoruz. Bunlara eğlence için bahane her zaman var, fırsat ise hiç eksik olmuyor. Yılbaşı, Kaiser'in doğduğu gün, bizim tüm bayramlar, Avusturya İmparatoru'nun tahta çıktığı gün vesaire. Fırkadan görüp özenen alay karargahları da kendilerine göre eğlenceler tertip ediyorlar. Çoğunlukla yandaki Alman ve Avusturya kıtaları zabitlerinin de davet olunduğu, bu eğlencelerin en hoş tarafı bazı ince zevkli arkadaşların düzenledikleri siper ve askerlik hayatını anlatan komediler. Bunlar hem cephe gerisindeki eğlenceleri ve hem de cephe hayatını tamamen ifade edebildikleri için ikisini aşağıda naklediyorum. İleri karakolda rahat bir gece. Sahne tertibatı. Damı akar, duvarları çamurlu bir zeminlik. Zeminliğin içinde bir portatif karyola, ağaçtan yapılmış bir masa ve masanın üzerinde bir telefon vardır. Birinci sahne. Yüzbaşı, başçavuş. Yüzbaşı zeminliğin ufak kapısından içeri girdikten sonra üzerindeki sır sıklan muşambayı sırtından çıkarır. Asmak için bir yer arar, bulamayınca tavandan dışarı fırlamış bir ağaç kütüğüne asar ve kendi kendine söylenmeye başlar. ''Hay Allah cezasını versin şu yağmurun, tam yağacak günü buldu. Kaç gündür hava iyi gitti gitti de bizim ileri siperleri teslim alacağımız gün bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı.'' Mehmetler şimdi sır sıklam nasıl nöbet bekleyecekler? Geride kalanlar nasıl yetişecek? Hey ya Rabbi! Bu esnada kapıya hızlı hızlı vurulur. Yüzbaşı gir! Başçavuş girer. Yüzbaşı ne var başçavuş? Başçavuş tekmil vermeye geldim efendim. Yüzbaşı peki söyle. Başçavuş sağ elini kaşının üzerine kaldırır ve sol elini bacağına yapıştırarak selam vaziyeti alır. Bölüğümüz tam, vukuatımız yoktur. Yalnız yolda gelirken iki neferin papuçları söküldüğü ve Buldanlı Hasan'ın da kasık bağı kırılarak torbaları dışarı uğradığı için geride kaldılar. Yüzbaşı, illallah Buldanlı Hasan'ın kasık bağından da torbalarından da şunun bir sağlamını bulamadı mı? Başçavuş, sağlamını nereden bulsun garip Hasan, parası yok ki alsın. Bunları kendi uydurup yapıyor, onlar da çıt çıt kırılıyor. Yüzbaşı, başka ne var? Başçavuş, efendim koca katır ormandan gelirken ürkmüş, cephane sandıklarını yere atmış. Yüzbaşı, desene yedek cephanesiz kaldık, peki sonra? Başçavuş, bunun için geride iki nefer bıraktım, belki biraz sonra getirirler. Yüzbaşı, daha başka? Başçavuş, üç neferin karnı sancılandı, başladılar sızlanmaya. Yüzbaşı, ne yapacağız, burada doktor yok, bu gece vakti geriye gidilemez, bizim sıhhiyelerde ilaç var mı? Başçavuş, yalnız sülfato var. Yüzbaşı, peki ondan versinler. Karın ağrısına da iyi gelir. Bu sırada kapıya vurulur ve nöbetçi çavuşu içeri girer. İkinci sahne. Öncekiler nöbetçi çavuşu. Yüzbaşı, nasıl Mehmet çavuş, nöbetçileri yerleştirdin mi? Nöbetçi çavuşu, yerleştirdim emme hince nerede olduklarını ben de bilmiyon. Yüzbaşı, neden? Nöbetçi çavuşu, gece zifiri karanlık, barmağı gözüne soksan göremem, daha bu siperlerin ecemisiyiz, nöbetçileri şuraya buraya dağıtıverdim, fakat değiştirirken yerlerini nasıl bulacağım ben de bilmeyon, uzaktan çağıramayız çünkü düşman keşif kolları burnumuzun dibinde. Yüzbaşı, devriyeleri çıkardın mı? Nöbetçi çavuşu, çıkardım emme onlar da yolu sapıtıp düşmanın içine gitmezlerse çok iyi. Yüzbaşı, bir şey olmaz. Sen nöbetçi ve onbaşıların başlarında gezer dikkat edersiniz. Başçavuş, sen efradı zeminliklere dağıt. Telefoncu neferlerini de benim yanıma gönder. Zaten sabah yaklaşıyor. Biraz gözümüzü kapayıp sabah erken uyanalım. Biliyorsun ya, gürültü hep şafak sökerken başlar. O vakit uyanık bulunalım. Başçavuşla nöbetçi çavuşu çıkar, telefoncu gelir. Telefon başındaki yerine oturur. Yüzbaşı elbisesiyle portatif karyolaya uzanır, gözünü kapar. Zırrın zırrın zırrın. Hello, ne var, ne istiyorsun? Yüzbaşı mı? Yüzbaşı uyudu. Ölen hemşerim, ben korkarım, uyandıramam. Yüzbaşı gözünü açarak, Allah canını almasın senin. Hem korkarım uyandıramam dersin, hem de kulağımın zarını patlatacak gibi bağırırsın. Sor bakalım ne istiyorlarmış. De bakayım hemşerim, ne istiyorsun? Emir mi var? Söyle, yazıyorsun. Telefoncu yazmaya başlar. bölük kumandanlığına, aceledir. Taburda mevcut don ve gömlekler ile bunlara olan ihtiyaç sorulduğundan yarım saate kadar bölükler depolarda ve efraat üzerinde bulunan yeni, kullanılmış, köhne don ve gömleklerle işe yaramayacakların adetlerini ayrı ayrı tespit ederek tabura bildireceklerdir. Yüzbaşı, ayıkla şimdi pirincin taşını. Bu gece vakti bu yağmurda, çamurda efradın kıçındaki don gömleği nasıl tespit edeceğiz? Ne yaparsın? Emir emirdir. Posta, başçavuşla bölük eminini bana çağır. Biraz sonra başçavuşla bölük emini görünürler. Yüzbaşıdan emri aldıktan sonra dönerler. Üçüncü sahne. Telefoncu neferi raporu yazdırmakta devam eder. Bir adet büyük uçkurdu mavi don. Battal onbaşının bacağına dar geldiği için pervazı patlamıştır. Dört adet dokuma köhne gömlek. Giyilecek halde olmadığından bölük deposundadır. Yüzbaşı, ulan boğazın yırtılmasın, biraz yavaş söyle de uyuyayım be, neredeyse sabah olacak, şafak sökerken uyanmak lazım. Telefoncu sesini alçaltır, yüzbaşı gözlerini kapar. Aradan bir iki saniye geçer geçmez nöbetçi çavuşu paldır küldür içeri girer. Nöbetçi çavuşu, efendim bir esir tuttu. Yüzbaşı, nerede? Nöbetçi çavuşu, aha kapının önünde. Yüzbaşı, peki geriye, alaya sevk edin, böyle önemsiz şeyler içinde bu kadar telaş gösterme. Yüzbaşı tekrar gözlerini kapamak üzereyken telefon hızlı hızlı çalar. Telefoncu, alo, ne istiyorsun? Yüzbaşı mı? Uyuyor. Ben söyleyemem adeşim. Yüzbaşı, neymiş söyledikleri? Telefoncu, efendim dabur kumandarı diyormuş ki yüzbaşıyı aradıkça hep uyuyor diyorsunuz. Bu ne kadar uykudur, bitmedi mi? Yüzbaşı, ne demezsin, bu ne kadar uykudur, peki ne istiyorlarmış? Telefoncu, yüzbaşı kalktı, ne istiyorsunuz? Telefoncu, efendim tabur kumandarı buyurmuş ki karşılarındaki düşman kuvvatı nedir? Kaç topçu var, nerelerdedir? Yarım saate kadar bildirsinler. Yüzbaşı, peki bu gece vakti ben bunları nasıl tespit edeyim? Etrafı nasıl göreyim? Posta, çağır nöbetçi çavuşunu. Nöbetçi çavuşu gelir, emri alır, tekrar gider. Yüzbaşı telefoncu neferine emir verir. Yüzbaşı, Hüseyin, nöbetçi çavuşu geldiği vakit beni uyandır. Ben şöyle bir iki dakika gözümü kapayacağım. Alo, ne istiyorsun? Yüzbaşı, Hüseyin yine uyuyor deme. Telefoncu, emir varmış efendim yine. Telefoncu neferi yazmaya başlar. Bölük kumandanlığına. Bölüğümüz Yeniçerilik'ten Nizamiye'ye geçirilirken devrolunan eşya arasında 8. ortadan Ali Reis'e ait kırmızı şalvar verilen cetvelde görülmemiştir. Ne olduğunun acilen bildirilmesi. Yüzbaşı başını sallaya sallaya telefona gelir. Yüzbaşı, alo binbaşım siz misiniz? Ben yüzbaşı, emrinizi aldım. Fakat bildiğiniz gibi ben bölüğe geleli henüz 10 gün oldu. 8. ortadan Ali Reis'in ise değil kendisi, torununun bile hali hayatta olduğu şüphelidir. Neticede sorup öğrenmenin imkanı yoktur. Lütfen müsaade buyurursanız şimdilik bir istihareye yatayım. Olabilir ki Allah rüyada kırmızı şalvarın nerede bulunduğuna bana malum eyler. Ve perde kapanır. Emir horlamaktır. Sahne, İstanbul'da güzelce döşenmiş bir konak odası. Şahıslar, Mecit Bey, genç bir mülazım, Enise hanımefendi, Mecit Bey'in annesi, Mehmet, Mecit Bey'in emir neferi. Birinci sahne, oynayanlar Mecit Bey ve annesi. Mecit Bey, anne, arkadaşlar beni bu akşam için Erenköy'üne davet ettiler. Müsaade edersin değil mi? Enise hanım, asla Mecit, geleli bir hafta oldu. Her gün bir bahane bulup benden kaçıyorsun. Askersin, yarın yine kim bilir seni hangi cepheye gönderirler. Çektiğim hasreti bugünlerde olsun telafi etmelisin. Halbuki dediğim gibi sen hep kaçmak istiyorsun. İmkanı yok, bugün müsaade edemem. Mecit Bey, güzel anneciğim, bugünlükle müsaade et, sonra hiç ayrılmam yanından. Enise hanım, her gün bu vakit fakat yine her gün akşam oldu mu bir arkadaş daveti, bir amir ziyareti, yok bilmem kimin uğurlaması ve karşılaması. Ne olur biraz da bana acı, biraz da benim yanımda kal. Enise hanım mendilini çıkarır ve yaşlı gözlerini siler. Kim bilir kaç günlük misafirimsin? Mecit Bey, peki anneciğim ağlama, güzel anneciğim, gitmem, evde kalırım. Yalnız bir parça bir şey içmeme müsaade edersin değil mi? Enise hanım, onu da pek istemem ama hatırın için rıza gösteriyorum. Ben gideyim de akşam için sana kendi el ceizimle yiyecek hazırlayayım. Mecit Bey, ah güzel anneciğim, şeker anneciğim, bir tanecik anneciğim. Enisi Hanım çıkar. Mecit Bey kendi kendine. Felaket yahu, kandıramadık gitti şu bizim anneyi. A güzel anneciğim, hoşsun, iyisin. Ben de senden bir dakika ayrılmak istemem. Ama o minik yavruya da can dayanır mı? Şimdi ne yapmalı ya Rabbi? Gitsem annecik darılacak, gitmesem ben çıldıracağım. O kırmızı dudakları öpmeden, o kara gözleri seyretmeden bilmem ki nasıl duracağım. Susar, odanın içerisinde bir müddet aşağı yukarı dolaşır. Birden durur ve kendi kendine söylenmeye devam eder. Peki anam uyuduktan sonra şuradan kireşi kırarım, ne olur sanki? Ne olacak, mis gibi olur. Bu surette her iki tarafı da hoşnut etmiş olurum. İyi ama ya annem gelir de benim yatağı boş bulursa? O vakit rezil olduğumuzun resmidir. Ah, birisini bulsam da bu gece şu benim yatakta yatırıversem. Kim var? Öyle yakınlarda kim var ya Rabbi? Nuri var ama o da bu zaman mutlaka Beyoğlu'ndadır. Muhlis evlidir, o olmaz. Kim var ya Rabbi? Ya şu benim Mehmet'i yatırsam acaba nasıl olur? Öyle ya, o da pek hala yatabilir. Mehmet dururken deli gibi ne diye şunu bunu düşünüyorum. Kapıyı açar, Mehmet, Mehmet diye birkaç defa dışarıya seslenir. İkinci sahne. Mecit Bey, Mehmet. Mehmet, efendim. Mecit Bey, baksana bir vazife vereceğim, bunu güzelce yapacaksın. Mehmet, başüstüne efendim. Mecit Bey, bu gece annem odasında uyuduktan sonra ben aşağıya inip sana işaret edeceğim. Sen yavaşçacık benim yatak odasına çıkarsın, yatağıma yatar, yorganı başına çekersin, hafif hafif horlarsın. Ben dönüp odama gelinceye kadar hep böyle yorganın altında saklanacak ve horlayacaksın. Şayet annem sana bir şey sorar veya bir şey söylerse sakın cevap verme. Sen yine horlamana devam et, anladın mı şimdi bugünkü vazifeni? Mehmet, başüstüne efendim, anladım. Mecit Bey, peki öyleyse şimdi aşağıya marş, akşam benim emrimi bekle. Üçüncü sahne. Mecit Bey'in yatak odası, karyolaya birisi uzanmış, sıkı sıkı yorgana sarılmış, yüksek perdeden horluyor. Enisa Hanım, Mecit Bey'in odasına bitişi kendi yatak odasında karyolada doğrulmuş ve kendi kendine söylenmektedir. Ne oldu bu yavrucağa, hiç böyle horlamazdı. Yastığı mı alçak, bir rahatsızlığı mı var? Mehmet, Enisa Hanım kendi kendine, benim uykum kaçtı, bari şu kapıdan sesleneyim de uyansın, belki vaziyetini değiştirir, doğrultusu kesilir. Ayağa kalkar ve Mecit Bey'in kapısına gelir. Enisa Hanım, Mecit, Mecit. Mehmet, biraz daha yüksek perdeden. Enisa Hanım, üstüme iyilik sağlık, kendi kendine, ne oldu bu çocuğa böyle? Mehmet, Enisa Hanım, bari yanına gideyim de uyandırayım. Yatağın yanına gider ve yorganı çekmek ister. Mehmet, biraz daha yüksek perdeden. Enisa Hanım yataktakinin Mecit'ten başkası olduğunu anlar, korkar, bağırarak dışarı koşar. Biraz sonra aşağıdaki hizmetçi kadın, komşu bakkal Arif Efendi, mahallenin bekçisi yukarıki odaya çıkarlar. Mahallenin bekçisi uzaktan, "Ey sen kimsin? Ne horluysan? Edebinle yataktan çık, yoksan zopayı kafana yerleştirürün." Mehmet, kapının önüne birikenler birbirini cesaretlendirirken cemaat yatağın başına gelir. Yorganın ortasından Arif Efendi ile bekçi uçlarından yataktaki tutar ve çekiştirmeye başlarlar. Kurtarmanın imkanı yok, ötekisi boyuna devam eder. Mehmet, nihayet yorgan yırtılır, Mehmet ortaya çıkar. Fakat Hazret'in istifini bozduğu yoktur, sürekli hor hor hor diye devam ediyor. Enisa Hanım, amendebur budala, aklımı başımdan aldın. Delirdin mi, çıldırdın mı sen? Mehmet, emir horlamaktır hanımefendi. Enisa Hanım, mutlaka çıldırmış. Mehmet, sabaha kadar da olsa emir horlamaktır. Dördüncü sahne. Mehmet yalnız başınadır. Emre itaati dolayısıyla Mecit Efendi tarafından yazılan terfi yazısı üzerine Mehmet onbaşılığa yükseltilmiştir. Onbaşılık şeridine bakarak odada dolaşmakta ve kendi kendine söylenmektedir. Mehmet, bu kadar zamandır hizmet ettim, terfi edemedim. Bir gece horlayınca şeritleri dikiverdim. Bu işte zannediyorsun ben koca Ömer'in hakkını yedim. Eğer o bir yol horlamış olsaydı birden başçavuşluğa terfi ederdi. Ve perde iner. Mehmetçiğin şakası. Bundan önce zeminliklerin içinde oynanan komedilerden bahsetmiştim. Şimdi bir de cephede ve gerçek olarak oynanmış bir pandomimi anlatalım. Kışın cephe tamamıyla durgunlaştıktan sonra hem bir kolaylık ve hem de casusluğa engel olmak üzere ordu mıntıkalara, alaylara göre sağdan itibaren harf sırasıyla isimlendirildi ve bizim fırka alaylarına da G, F, E harfleri isabet etmişti. Piyadenin topçuyla tamamen irtibatta bulunması ve gereken ateşi saniyesi saniyesine sağlaması için her mıntıkaya sıkça topçu telefonları konmuştu. Mesela E mıntıkası kendi cephesinden düşmanın taarruzunu gördü mü, ilk gören şahıs en yakındaki topçu telefonunu eline alıp santralı arar ve mani ateşi dedi mi, sen seyreyle çelik zanağını. Güzel iyi ama bizim fırka emrindeki topçuların çoğunluğunu Almanlar ve Avusturyalılar teşkil ediyor. Halbuki neferlerin neredeyse tamamı bunların dilini bilmediği gibi zabitlerden de bilenler sınırlıydı. O halde bunun çaresi? Neye çare bulunmaz? Mani ateşinin Almanca karşılığı olan Sperrfeuer kelimesi bir emirle tamim olunur ve neferlere kadar herkes bu kelimeyi hafız gibi ezberler ve gereğinde derhal kullanıverir. Hakikaten doğru, alay kumandanlarından ta dümen neferine kadar herkes 5-10 defa Sperrfeuer, Sperrfeuer diye tekrar etti ve ezberledi. Mehmet, düşmanın şu karşıki siperden inip bize doğru geldiğini görürsen ne yaparsın? Efendim, telefonun mikrofonunu yuhaladığın gibi 3 kere Sperrfeuer, Sperrfeuer, Sperrfeuer derin. Peki bundan ne çıkar? Bizim topçu ateş açar. Aferin. Eğlenmek isterken, F mıntıkasının bölüğünde nöbet bekleyen Mehmet, yanı başında dırdır eden Avusturyalıların topçu telefonundan çok rahatsız olmuştu. Ne de çok konuşuyorlar ve bu topçu telefonu da ne kuvvetliydi. Gır gır gır gır sürekli konuşuyorlar. Hallo, vermutlung, regiments kommando, Herr Oberleutnant. Mehmet, şunlarla bir de ben konuşam dedi. Telefonu eline aldı ve zili çaldı. Öteden cevap verdiler. Hallo, wer ist dort? Ülen koca gavurlar, ne dırdır ediyorsunuz? Karşıdakiler daha bir hayli şeyler söylediler. Fakat Mehmet Türkçe anlaşamayacağını, bir şaka yapamayacağını anladı. Zihninde silik 4-5 ay önce ezberlenmiş Almanca bir kelime vardı. Sperrfeuer. Acaba bu ne manaya geliyordu? Bir alay mıydı yoksa ahbap olduğu Almanlardan mı öğrenmişti? Ne alacak, anasına sövmek bile olsa şu gavurun gelip de kendisine çatacağı yoktu ya. Şöyle yordamına getirdi de sabahtan beri dırdır eden mikrofona 3 defa ananı bellerim vezninde Sperrfeuer, Sperrfeuer, Sperrfeuer dedi. Bir topçu ateşidir başlıyor. Eyvah, bu da ne? Bu sakin kış gününde bu cehennemi topçu ateşi de ne oluyor? Gök gürlemesini andıran tarrakalarla bütün fırka topçusu 30-40 batarya birden F mıntıkasına mani ateşi açtı. Fırka alaya, alay tabura, tabur bölüklere soruyor. Ve fakat herkesten önce bölükler de anlamak istiyordu. Bu mani ateşi de niçin? Rusçukların kıpırdadığı bile yok. Siperlerin önündeki vadi siyah patlama dumanlarıyla doldu. Haydi Rus siperinin altı üstüne geldi. Ve fakat bizimkiler de tonlarca mermi sarf ettiler ve nihayet sonra şu neticeye varıldı. F mıntıkasındaki 3 numaralı topçu irtibat telefonundan mani ateşi istenmiş. Topçu ateşini kesti. Bu haber fırkadan alaya, alaydan tabura ve oradan da bölüğe kadar geldi. Bölük kumandanı kızdı, küplere bindi. Kimdi bu 3 numaralı topçu irtibat telefonunun başındaki mendebur? Nöbetçi çavuşu biraz düşündükten sonra buldu. Efendim, Kütahya'nın Tavşanlı kazasının Çakmakçılar köyünden Durmuşoğlu Mehmet. Çağır şu keratayı bana. Gavurca bir yarenlik. Ülen Mehmet, sen Avusturyalılarla konuştun mu?
Konuştum efendim.
Onlara ne dedin?
Bir şey demedin efendim, şakadan yarenlik yaptım.
Ne söyledin hele?
Aklımda bilmem nereden kalmıştı, gavurca bir yarenlik. Hani Sperrfeuer diyorlar, işte onu söyledim.
Dilin yedi yerinden tutulsun, yarenlik edecek başka şey bulamadın mı? Çıkar şunu dışarıya, ben sana yarenliği gösteririm.
Mehmet hala işin farkında değil, kapıdan dışarı çıkarken kendi kendine söyleniyordu.
Efendim, vallahi evlatlarımın başına yemin ediyorsun, kötü bir şey demedim, Sperrfeuer dedim.